Ayrım 6.
Bu da sonuçta iş gördürülen robotlar demektir. Bu nedenle de öğrencilerine bilgi depolayan, zamanı gelince de bu bilgi envanterini ortaya çıkaran öğretmenler rahat ediyorlar. Sırtları sıvazlanıyor, görevleri ve gelecekleri güvence altına alınıyor. Buna karşılık öğrencileri yetiştiren, onların görüş açılarını genişleten, onlara yeni ufuklar açan, bilgilerini değil de yetilerini geliştiren öğretmenler siyasal iktidar tarafından tedirgin ediliyor, yerleri değiştiriliyor, cezalandırılıyor. Birinci tip öğretmenler mutsuz olmaları gerekirken mutlu oluyorlar. İkinci tip öğretmenler mutlu olmaları gerekirken mutsuz oluyorlar. Öğretmenlerin öğrencilerine güvenleri arasında siyasal iktidar vardır. Bunun bilinmesinin kanımca büyük önemi var. Bu gerçek bilinmediği zaman öğrencilerin öğretmenlerine tepki duyması kimi zaman haklılık taşıyor. Bu gerçek bilinmediği zaman öğretmenlerin öğrencilerine tepki duyması kimi zaman haklılık taşıyor. Öğretmen öğrencisine güvenemiyor, öğrenci öğretmenine güvenemiyor. Bu güvenin arasında siyasal iktidarın bulunduğu görülmüyor, başka nedenler varsayılıyor. Oysa asıl neden siyasal iktidarın öğretmeni de öğrenciyi de kendi amaçları doğrultusunda kullanma istemidir. İnsan yetiştirmek değil de robot yaratmak peşinde olan ideolojilerde ne öğretmen öğretmen olabilir ne de öğrenci öğrenci olur. Sorunun özü budur, net ve açık. Anne babalar gençlik çağındaki çocuklarına güveniyor mu? Bu sorunun yanıtında şu ölçütlere göz atmalıyız. Hangi mesleği seçmeleri konusunda çocuklarını özgür bırakıyorlar mı, kendileri mi karar veriyorlar? Arkadaş seçiminde çocuklarının kararlarını onaylıyorlar mı, karışıyor ve arkadaşlarını saptırıyorlar mı? Biz çocuklarımıza güveniriz derken bizim dediklerimizden çıkmazlar mı? Onlar kendileri için doğru olanı bulur mu demek istiyorlar. Siyasal konularda kendi düşüncelerini benimsemelerini mi istiyorlar? Onların kendi kararlarını vermelerini mi doğru buluyorlar? Eş seçiminde doğru olanın büyüklerin sözünü dinlemek olduğunu mu, doğruyu kendilerinin bulmalarını mı düşünüyorlar? Bütün anne babalar kendi çocuklarına güvenirler. Doğrusu güvenmeyi de isterler. Buradaki güven sözcüğünün neyi anlattığını iyi bilmek gerekir. Çünkü anne babaların çoğu biz çocuklarımıza güveniriz derken verdikleri örneklerde güven duymayı çocuklarının kendi sözlerinden çıkmamak olduğunu anlatırlar. Buysa çocuklara güven duymak değil, onların bağımlılığına güven duymaktır. Bir gence güven duymak, onun kişiliğine güven duymaktır. Eğer genç oğlumuzun ya da genç kızımızın kendisi için en doğru kararı vereceğine güveniyorsak, ancak bu ona gerçek güven duymak olur. Bunu doğru biçimde anlamak için de gençlerin verdikleri kararlarda anne babalarının düşüncelerine, istemlerine uymayan kararları karşısındaki anne baba davranışlarına bakmak gerekir. Böyle bir durumda anne baba bizim düşündüğümüz değil ama karar onundur diyebiliyorlarsa, bunu gerçekten içine sindirebiliyorlarsa, dahası bunun böyle daha doğru olduğuna inanıyorlarsa, işte bu gerçek bir güven demektir. Yoksa toplumumuzun çoğunluktaki anne baba davranışı gibi gence duyulan güven, onun anne babasının dediğinden çıkmayacağına duyulan güvense, bu aslında tam bir güvensizliktir. Bu davranışın çoğunlukta olduğu bir toplumda da anne babaların genç yaştaki çocuklarına gerçek bir güven duymadığı sonucuna varabiliriz. Gençler kendilerine güven duyulmasını istiyor. Kerem, 19, gençlere güven duyulması konusundaki duygularını şöyle anlattı. Gençlere güveniliyor mu diye sordunuz. Ne yazık ki güvenilmiyor. Ne yazık ki diyorum, doğrusu bizlere güvenilmesini çok isterdim. Çünkü bütün hareketlerimizin anlamında güven duygusunun rolü çok büyük. Bizim kendimize güven duymamız için bize güven duyulması çok önemli. Kimse size güvenmiyor. Siz de kendinizin güvenilir olduğunuz duygusunu almıyorsunuz. Kendimize güvenimiz oluşmuyor, gelişmiyor. Annem babam bile beni hayal kırıklığına uğratmıştır. Bana hep güvendiklerini söylerlerdi. Ben de bunun doğru olduğunu düşünürdüm. Çok da hoşuma giderdi. Sonra birkaç olayda, kendilerinin düşünmediği gibi hareket ettiğim birkaç olayda, "Biz sana güveniyorduk. Bir daha bu yanlışı yapma," dediler. Oysa benim hareketlerim yanlış değildi. Bugün düşünüyorum, bugün de yanlış gelmiyor. Ama annem babam öyle düşünmüyorlardı, bugün de öyle düşünmezler. Konuyu da açıklayabilirim, sakıncası yok. Politik bir harekette sempati duymaya başlamıştım. Bir konuşma sırasında bunu açıkladım. Bana büyük bir tepki gösterdiler. Bunun sonucunda neler olabileceğini düşünmediğimi, oysa beni çok sevdiklerini, çok güvendiklerini, şimdi ise bana duydukları güvenin sarsıldığını söylediler. Doğrusu çok şaşırmıştım. Onları da anlamaya çalıştım. Toplumda politik hareketler hep terörle, anarşiyle özdeşleştirilmişti. Onlar da benim bu eğilimimin teröre, anarşiye karışmakla sonuçlanacağını düşünüyorlardı. Onları anlamaya çalıştım. Hak vermedim ama anlamaya çalıştım. Biz iletişimsiz bir aile değiliz. Ailem de öyle tutucu, gerici falan değildir. Ama kültürleri kendi ölçüsündedir. Bundan dolayı da onları küçük görmeye hakkım yoktur. Tersine, yetişmedikleri ölçüde gelişmelerinden kıvanç duyuyorum. Ama daha birkaç olaydan sonra onların güven duymak dediklerinin, kendi söylediklerinin dışına çıkmamaya güven duymak demek olduğunu anladım. Aslında bunu bilinçli yapmıyorlardı. Toplumdaki anne babalarla çocuklar arasındaki güven duymak ilişkisini böyle öğrenmişlerdi. Böyle benimsemişlerdi. Çocuklarının kişiliğine, benliklerine, kararlarına güven duymanın ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Bilmedikleri bir şeyi anlamak, hele de uygulamak sanıldığından daha zor olmalı. Onları yine de kırmamaya çalışarak bunları anlatmaya çalıştım. Başardığımı sanmıyorum. Beni çok severler. Kendi ölçüleri içinde çok severler. Ama sevgi bile sanırım onlara bağlı olmayı sevmektir. Bir insanı kendi gelişimi içinde sevmek bambaşka bir şey. Bu sevgiyi aslında kimse bilmiyor ya da ben bilenini görmedim. Şimdi annemin babamın durumu bu olursa başkalarından ne bekleyebilirim? Bakınız, pek çok kurum gençlere duyulan güvensizliğin kurumlaştırılmasıdır. YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, başlı başına bir güvensizlik kurumu değil mi? Bu açıdan pek ele alınmadı. Düşüncelerin sınırlandığı, tartışma ortamının bilerek yaratılmadığı, her an gözetlendiğiniz bir yerde bırakınız bilimi, kendi insan kimliğinizi bile geliştiremezsiniz. Her üniversiteye girişte polis cehviyetinizin kontrol edildiği, derslerde bile aranızda varlığını bildiğiniz polislerle her an yaşadığınız güvensizlik duygusu bizi nasıl etkiler biliyor musunuz? Sosyal çalışmalarınız, kültürel çalışmalarınız hep kuşku altında. Yüksek öğrenim gençliği için bir güvensizlik kurumu kurmuşsunuz, sonra da gençlere güvendiğinizi söylüyorsunuz. Biliyor musunuz, toplumda çok yalan söyleniyor. Kimisi bilinçli, kimisi bilinçsiz, çok yalan. En çok da bundan inciniyorum. Yalan, bilmiyorum nasıl açıklayabilirim ama sanki canımı acıtıyor. Kendimi aşağılanmış hissediyorum. Korkarım, bütün bunlar benim kendimi toplumdan uzaklaştırmama yol açacak. Sanki kendimi soyutlarsam daha rahat edeceğim gibi geliyor. Bu da ne kötü bir duygu. Ama inanın bu kötülükte benim hiç payım yok. Garcia'ya götürülecek mektup. Gençlere güvenmek denince hep aklıma Garcia'ya götürülecek mektup olayı gelir. 1960'larda Amerika'da kısa bir yazı milyonlarca basıldı. Orduya, gençlerin bulunduğu yerlere gönderildi. Bu yazının okunup benimsenmesi istendi. Mektup bir olayı anlatıyordu. Amerikan İç Savaşı'nda General Garcia ülkenin uzak bir yerinde savaşıyordu. Çok önemli bir mektubun generale götürülmesi zorunluydu. Belki de savaşın kaderi bu mektupla değişebilirdi. Ancak General Garcia'nın birlikleri öyle bir yerde savaşıyordu ki oraya varmak için dağları aşmak, ırmakları geçmek, yabanın hayvanlarla boğuşmayı göze almak gerekiyordu. Bu mektubu götürmek için gönüllü bir genç arandı, böyle bir gönüllü çıktı, mektubu aldı, yola çıktı. yolun çok tehlikeli olduğunu söyleyenler doğru söylemişlerdi. Mektubu ıslanmaması için kat kat sararak göğsüne koyan genç inanılmaz güçlüklerle karşılaştı. Öyle dağlarla karşılaştı ki ben bunları nasıl aşarım diye düşündü ama yılmadı ve aştı. Öyle ırmaklarla karşılaştı ki boğulup gitmekten korktu ama korkusunu yendi ve ırmakları aştı. Yabanıl hayvanlarla karşılaştı, kimiyle boğuştu, kiminden kaçtı ama yolunu yürümeyi sürdürdü. Bunca tehlikenin içinde bile genç, bir kez olsun ne varmış bu mektuptaki hayatımı bunca tehlikeye atıyorum demedi. Açıp okumayı denemedi. Bir yerde yırtıp lanet olsun, bir mektup için canımdan mı olacağım diye düşünmedi. Önüne çıkan bütün engelleri aştı ve mektubu General Garcia'ya ulaştırdı. İşte genç budur, böyle olmalıdır. Yazının milyonlarca basılıp Amerikan gençliğine gönderilmesinin nedeni buydu. Siz de böyle olun diyen bir tavırdı bu. Hayat size emanet edilen bir mektuptur. Onu koynunuza sokun ve yerine ulaştırın. İçinde ne varmış diye merak etmenize gerek yok. Mektubu alın ve yerine ulaştırın. Siz işinize bakın. Gereği olmayan merakları bir yana bırakın. Boş tartışmalara girişmeyin. İşinizi yapın. Göreviniz budur. Sonra da bütün Amerikalılara seslenen bir özdeyiş bulundu. Ülkem benim için ne yaptı diye sormayın, ben ülkem için ne yaptım diye sorun. İşler iyi gitmeliydi, işler iyi gidiyordu. Ama düşünüldüğü gibi olmadı. Gençler yıllar boyu General Garcia'lara mektup götürmek için koşuştukça akıllarına sorular da gelmeye başlamıştı. Kimdi bu General Garcia? Kimler için dövüşüyordu bu general? Kim emir veriyordu bu generale? General Garcia gerçekten demokrasi ve özgürlük için mi savaşıyordu? Yoksa oradaki savaş Kızılderililerin topraklarına konmak için mi yapılıyordu? Sakın bu general birilerinin çıkarları için savaşmasın. Biz de birilerinin çıkarlarına alet mi oluyoruz? Sorular artık sadece akıllarından geçmiyor, sözlere de dökülüyordu. Sözler giderek daha yüksek sesle söylenmeye başlıyordu. Giderek gençler bu sözleri birlikte söylemeye başlamışlardı. Sorular da genişlemeye başlamıştı. Sizler insanlık için neler yapıyorsunuz? İnsanların geleceğini ne uğruna tehlikeye atıyorsunuz? Bir nükleer savaştan sonra geriye ne kalacak? Bizden bugün gençlere ne oluyor? Neden gençler ben ülkem için ne yaptım diye sormuyorlar da ülkem bütün bunları neden yapıyor gibi tehlikeli sorular soruyorlardı? Bu koyun gibi gençlik nereye gitmişti? Bu aslan gençliğe ne olmuştu? Neden bu gençler kartal gibi kanatlarını açıp da ülkelerini korumuyorlardı? Gençler aslan gibi, kaplan gibi, kartal gibi, ne demekmiş ki koyun gibi, gerilip kendilerinden istenenleri yapmalıydı. Kim giriyordu bu ülkenin tertemiz gençlerinin aklına da onların düşüncelerini karıştırıyorlardı? Bu sorular hep soruldu. Hep çözümler arandı. Ama ne yapılsa boşunaydı. O güzelim eski gençler geçip gitmişti. Şimdikilere biraz daha yakından bakmak gerekiyordu. Gençleri anlama dönemi başlıyordu. Ama başlayamadı. Çünkü başka bir yerde başka olaylar başlamıştı. Fransa'da gençlik olayları başlamıştı. Dünya gençlik tarihinde bir kilometre taşı. 1968 yılında gençlik başkaldırıyordu. Sonradan 68 gençliği olarak tanınacak bu gençler tarihi yeniden yazmaya karar vermişlerdi. Gerçekçi olun, imkansızı isteyin. 68 gençliğinin asıl sloganı buydu. Toplumsal kurumlar öylesine yerleşmiş, insanların hayatında öyle kesin yerler tutmuşlardı ki onlarsız bir şey yapılamaz deniliyordu. Devlet, bürokrasi, üniversite, kilise, iş yerleri, endüstri ticaret dünyası ve benzeri bütün kurumlar yerleşik düzenin temsilcileriydi. Bir değişikliğin olabilmesi, isteklerin bu kurumlara iletilmesi ve onlar tarafından kabul görmesiyle olabilirdi. Ama bu kabul her keresinde güçleşiyor, yavaşlıyor, bozuluyor, azalıyordu. Bütün yerleşik kurumlar olabildiğince kendilerini korurlar. bu kurumların ellerinde tuttuğu yetkiler insanların bütün hayatını düzenlemekteydi. Toplumun yönetimi, eğitim, çalışma, milli gelir dağılımı, kültür gibi insan hayatını etkileyen ne varsa hepsi. 68 olayları diye bilinen dönemin özelliği, gençliğin bütün istemlerini kurumların rızasına bırakmaktan vazgeçip kendilerinin yapmaya karar vermesidir. 68 olayları gençlerin öncülük ettiği toplumsal bir başkaldırıydı. Yerleşik düzenin bütün kurumları saygın yerlerinden alaşağı ediliyor, hiçbirinin yetkisi tanınmıyor, toplum yönetimini gençler, sonra da işçiler, onlardan yana olanlar ele almaya çağrılıyordu. Fransa büyük bir toplumsal fırtına yaşadı. Gençler beklemekten vazgeçmiş, yapmaya karar vermişlerdi. Öğrenciler üniversiteleri işgal etti. İşçiler fabrikalarda yönetimi ele aldılar. Yerleşik kurumlar paniğe uğradı. Omlet yapmak için yumurtaların kırıldığı dönemdi bu. Gençlik hareketleri bütün Avrupa'ya dalga dalga yayıldı. Olaylar bizde de yaşandı. Artık üniversite gençliğinden daha fazla korkulacaktı. Günümüze dek uzanan korkunun tarihleri buralara kadar uzanır. Bugünün gençleri şimdi gerilerde kalmış bu olayı dikkatle okumalıdır. Öğrenmeli, bilmeli, tartışmalıdır. Çünkü yerleşik düzenin kurumları bu olayı kanımca özel bir dikkatle unutturmaya çalışmışlardır. O dönemde uğradığı kökten sarsıntıyı bir karabasan gibi algılamış, unutturmaya çalışmıştır. Oysa 68 olayları salt bir gençlik başkaldırısı değildi. Bundan çok daha fazlasının yaşandığı bir toplumsal başkaldırıydı. Eskiye karşı yeninin, yanlışa karşı doğrunun, sömürücüye karşı sömürülenin toplumsal başkaldırısı. Neden sonuçlara ulaşamadı? Özlemdi ama plan değildi. Eylemdi ama öncesinin ve sonrasının programı yoktu. Sosyal sınıfların hareketi olarak başlamadı ve öyle de bitmedi. Bu nedenlerle de hareket istediklerine ulaşamadı. Gençler üniversiteleri yönetemedi, işçiler fabrikaları yönetemedi, sömürülenler sömürenlerin ellerinden yetkilerini alamadılar. Fırtına yavaşladı. Yerleşik düzen yitirdiklerini yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Peki sonuçta ne oldu? Bütün yapılanlar boşa mı gitti? Hayır, öyle olmadı. Yerleşik düzen sarsıldı, sorgulandı, hesap vermeye zorlandı. Artık hiçbir şey 68 olaylarından öncesi gibi olamazdı. Toplum biraz daha değişti. 68 Fransa adını taşıyan kitabı 1988 yazında tatile gittiğim Kuşadası'nda okuyordum. Metis Yayınları'nın kitabıydı. Dinamik bir kitaptı. Olayları kendi sürekleyiciliği içinde fotoğraflarla veriyor, sizi alıp o günlere götürüyordu. 20 yıl öncesini yeniden yaşıyor gibiydim. Duyduğum heyecan tatil günlerime özel renkler katıyordu. Kitabın sonlarından bir bölümü sizin de okumanızı istiyorum. Mayıs'ın getirdikleri. Mayıs hareketi gerçi düzeni değiştirememişti ama hemen hemen bütün toplumsal kurumları kökünden sarsmıştı. Artık Fransız vatandaşları yargıçların cübbelerine, subayların üniformalarına, yüksek bürokratların ütülü elbiselerine daha başka bir gözle bakıyorlardı. Kadınlar, erkekler karşısında eskisi gibi yumuşak başlı değillerdi. Öğrenciler öğretmenlerinin her söylediğinin pek doğru olmadığını şimdi daha iyi anlıyorlardı. Fabrikalarda işçiler her istenilene boyun eğmiyorlardı. 68 Mayıs'ı Fransız toplumunun geleceğini gerçekten önemli ölçüde etkilemişti. Fransız işçi sınıfı hareketi her zaman erkeklerin tekerlerinde olmuştu. Sağcı örgütlerle solcu örgütler, politikanın kadın işi olmadığı konusunda adeta birleşiyordu. Ama 1968 Mayıs'ı siyasi eylemde kadınların da eşit düzeyde etkin olacakları bir ortamı hızlandırmıştı. Fransız kadınları ülkenin tarihinde ilk kez grevlere ve gösterilere yoğun biçimde katılmışlardı. Kadın işçiler erkek meslektaşlarından farksız bir biçimde fabrika işgallerine katılıyorlar, sendika örgütleri oluşturuyorlar, toplantılar düzenliyorlar, grev gözcülüğü yapıyorlardı. Sadece erkeklerin ısrarları üzerine gece nöbetlerinden muaf tutulmuşlardı. Mayıs hareketinin ciddi bir biçimde etkilediği kurumlardan biri ise kiliseydi. Olaylar sırasında birçok genç papaz öğrencilerin yanında bilfiil mücadeleye katılmışlardı. Örneğin Paris'te 5 Mayıs günü çıkan olaylar sırasında gözaltına alınanlar arasında genç bir papaz da bulunuyordu. Genç papazların hareketi bir süre sonra kilisenin de De Gaile'nin yanında ağırlığını koymasıyla sona erecekti. Sonradan bu olay incelendiği zaman gençlerin kişisel bunalımları nedeniyle toplumsal hareketlere sürüklendiği yolunda yerleşik düzenin psikolojik desteği patentli analizler yapılacaktı. Gençlerin cinsel sorunlarının çözümlerinden söz açılacaktı. Bütün bunlar 68 gençlik olaylarını eski yeni, ezen ezilen, sömüren sömürülen karşıtlığından başka alanlara kaydırmak için yapılan boşuna çabalardı. Gençliğin üretici ve yaratıcı gücü toplum egemenlerinin korkulu rüyası olacaktı. Bugün de öyledir. Ben de gençliği bunun için seviyorum. 2500 yıl önce gençler, doğruluk, eğrilik konusunda neler konuşulmuştu? İşte Sokrates, görüyorsun neler söylüyorlar, iyilikle doğruluk üstüne, insanlarla tanrıların biçtikleri değer üstüne. Şimdi doğuştan iyi, her işittiğinden pay çıkaran, hangi yoldan daha iyi bir hayata ulaşılacağını arayan genç üzerinde bütün bu söylentilerin nasıl bir etkisi olacağını düşünelim. Delikanlı, Pindaros'un şu sorusunu kendi kendine soracaktır. İçinde güvenle yaşayacağım kaleye doğru yoldan mı tırmanayım, dolambaçlı yoldan mı? Söylenenlere bakılırsa doğru olup doğru görünmezsem hiçbir kazancım olmaz. Üstelik başıma belalar gelir, cezalara çarpılırım. Oysaki doğru görünmesini bilen eğri adam tanrılarınkine benzer bir ömür sürebilir. Madem bilge şairlerin dediği gibi görünüş gerçeği alt edip mutluluğu elde ediyor, bütün benliğimle ona dönmeliyim. Çevreme yalandan bir iyilik duvarı örmeliyim. Bilge şair Arkilokos'un iki yüzlü kurnaz silkisini hep ardım sıra sürüklemeliyim. Ama biri çıkıp kötülük edip de günün birinde yakayı ele vermemek kolay değil diyecek olursa biz de evet ama büyük işler hiçbir zaman kolay başarılmaz deriz. Ne olursa olsun mutlu olmak istersek görünüş yolunu tutmalıyız. Sırrımızı saklamak için başkalarıyla anlaşıp ortak oluruz. Bize halkın önünde de mahkemede de konuşmak, kandırmak sanatını öğreten ustalar vardır. Böylece kah aldatır, kah zor kullanır, hep yüze çıkar, cezadan kurtuluruz. Diyeceksin ki, tanrıların gözünden bir şey kaçmaz, onlar da zora gelmez. Doğru, ama ya tanrılar yoksa, ya da insanlarla uğraşmıyorlarsa, ne diye onlardan boşuna saklanmaya uğraşalım? Yok, eğer tanrılar varsa ve bizimle uğraşıyorlarsa, onlar üstüne ne biliyorsak hepsini efsanelerden, tanrıların soyunu sopunu anlatan şairlerden biliyoruz. Yine o şairler, tanrıların kurbanlar, yatıştırıcı adaklar, armağanlarla kandırılabileceğini söylerler.